İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi siz kelam hocası olarak bize bugün iman anlatacaksınız.
Evet.
Evet, yani dinin ana konularından bir tanesi iman. Ve biz çok küçük yaşlarımızdan itibaren imanın şartları diye bir öğrenmeye başlarız değil mi? Daha ne anlama geldiğini bilmeden. Böyle tekerleme gibi öğretilir. Çok güzel bir kültürün içerisinde yetişiyoruz. Dolayısıyla iman konuları bizim manasını bilmeden öğrendiğimiz ve kendimizi içinde bulduğumuz konular. Ve zannediyorum ki insan hayatı boyunca herhangi özel durumlar yaşamadan da çok da sorgulamaya tabi tutmadığı konular. Bu da gene kültürün kendisinden kaynaklanıyor. Çünkü iman konularının konuşulması konusunda belli bakış açılarına sahip olmamız öğütleniyor bize.
Evet.
Bunların dışına çıktığımızda da herhalde iman dışına çıktığımız öğretiliyor. Şimdi bütün bunların hepsini tabii sistematik bir biçimde siz bize anlatacaksınız ama ben de biraz tabii ilahiyatçı kimliğimle böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü biz toplumda bunlarla muhatap olduğumuzda imanın değerlerle, eylemlerle ilişkisini kurarken işte hep yapılan, edilen şeylerin imanın çok doğru anlaşılmadığından kaynaklandığını görüyoruz. Yani iyi şeylerde, kötü şeylerde. Maalesef iman konusundaki bilgisizliğimizden kaynaklanıyor diye görüyoruz. Şimdi sizden imanın ta en başından, sözlük anlamından başlayarak biraz öğrenelim. Buyurun hocam.
Tabii. Az önce vurguladığınız şey çok önemliydi. Biz bir kültürün içerisinde doğuyoruz ve dolayısıyla bu kültür bize belirli kodları aktarıyor. Bunlardan birisi de iman. Yani anne babamız neye inanıyorsa biz de onlarla birlikte bir aile ortamı içerisinde onlara inanmaya, onların yaptığı ritüelleri görmeye, alışmaya ve zamanı geldiğinde de bunları yapma ihtiyacı hissediyoruz. Ama önemli olan bunları niye, neden yaptığımızı bilmek. İşte burada da iman kavramı devreye giriyor. Peki diyeceksiniz ki daha öncekiler imanı içermiyor muydu? Tabii ki içeriyordu. Ancak Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın bizden istediği bir iman var. Bu imanla ne kadar uyuşup uyuşmadığına bakmak gerekecek. Onun için de önce bir iman tanımı yapalım.
Buyurun.
Bu tanım üzerinden de ne olması gerektiği ve ne olmaması gerektiği üzerinden konuşalım diye düşünüyorum ben. İman aslında kelime anlamı olarak baktığımızda güven içinde bulunmak, korku duymamak, huzur bulmak, herhangi bir konuda hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde onun kesinliğinden emin olmak anlamına geliyor. Ama bunu İslam üzerinde konuşacak olursak, yani terim anlamı üzerinden konuşacak olursak, Allah'ın varlığını, birliğini, elçisini ve onun gönderdiklerinin doğruluğunu delillere dayalı olarak onaylamak demektir. Buradaki delil vurgusu önemli, kasıtlı olarak orayı vurguladım.
Ben de onun altını çizdim çünkü biz hiç öyle bir şey yapmadık. Yani biz zaten Müslüman bir topluma doğduk. Az önce söylediğiniz gibi delillere dayalı olarak falan onaylamadık yani. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz.
Güzel. Çok şükür Müslümanız. Ancak burada vurguyu şuna yapmak gerekecek. Neye inanıyoruz? Neden inanıyoruz? Deliller bunu ortaya koyuyor. Neye inanıyorsun ve neden ona inanıyorsun da başka bir şeye inanmıyorsun?
Bu aslında yani Müslüman olmanın temel şartı.
Temel şartı.
Ve bir Müslüman bakış açısının, dünya görüşünü oluşturan şeylerin değil mi?
Bütününü
gerekçesi
oluşturuyor.
Yani
evet.
Neden diye sorduğunuz zaman zaten bu durum ortaya çıkıyor. Bu bizim yine kültürden bildiğimiz, hani var ya imanla ilgili ayrımlar.
Taklidi iman,
i̇şte.
Tahkiki iman ya da tafsili iman, icmali
bunların iman. Bununla bir alakası var mı? Bu söylediklerinizle bir alakası var mı?
Var. Özellikle tahkiki ve taklidi iman az önce açıkladıklarım bağlamında çok temel. Çünkü biz kültürel olarak bir ortam içerisinde doğuyoruz dedik ve bir şeyleri annemizden babamızdan görerek ederek öğreniyoruz. İşte
bu
buna biz taklidi diyoruz. Taklidi. Çünkü niyesini hiç sorgulamıyoruz. Annemden gördüm, babamdan gördüm vurgusu ya da ifadesi üzerinden giden iman türüne biz taklidi iman diyoruz. İkincisi ise tahkiki iman dediğimiz delillere dayanarak niye öyle olduğunu kabul ettiğimiz. Çünkü az önce tanım yaparken dedim ki herhangi bir konuda neden öyle olduğuna ilişkin hiçbir şüphenin olmaması gerekiyor zihninizde. Şüphelerin olmaması için de sizin delil getirmeniz lazım.
Kelam herhalde böyle bir şey,
evet,
değil mi zaten?
Kelam böyle bir şey.
Kelam,
yani delil üzerinden.
Siz için hep delil üzerinden konuşuyorsunuz. Allah'ın varlığıyla,
evet,
ilgili en önemli konu varlıkla ilgili.
Varlıkla
ama
ilgili.
Allah'ın varlığının delilleriyle, evet, daha çok ilgili bir alan. Peki taklidi imanın, yani bu anlamda hani şunu kullansam inşallah yanlış bir şey söylemiş olmam, değersizleştirilmesinden söz etmiyoruz aslında. Ama Kur'an-ı Kerim içerisinde, hı hı, pek çok ayet, hı hı, imandan bahsediyor ama,
evet,
bu bunların içerisinde siz belli ki biraz sonra bunları bize anlatacaksınız tek tek. Özendirilen,
hı hı,
teşvik edilen ve de insanların kendileri mutmain olsun diye, kendi içlerinde bu şüphelere mahal kalmasın diye,
evet,
yönlendirildikleri iman aslında tahkiki, yani
tahkiki
bir araştırmaya dayalı demek değil mi? Tahkikinin de,
evet,
kelime,
evet,
anlamı,
evet,
bu. Yani delillere dayalı olmak bu demek. Yani sizin, hı-hı, içinizin rahatlığı. Peygamberlerden örnekler verecek misiniz?
Tabii ki.
Benim hemen aklıma gelen,
tabii,
peygamberler,
tabii, tabii, tabii,
var. Peki ben,
tabii,
sizin insicamınızı bozmayayım. Buyurun.
Şöyle, şimdi taklidi imanı değersizleştirmek... tahkiki imana göre tabii ki daha alt bir aşama olarak tanımlıyoruz biz taklidi imanı. Ancak bir aşama.
Hı hı.
Çünkü bunu böyle öğreniyoruz.
Anladım. Yani onu değersizleştirmek değil ama bir...
Ama yerini belirlemek.
Yerini belirlemek.
Konumunu belirlemek.
Bunu söylememiz gerekiyor.
Bu çok
çünkü
önemli.
Evet.
Çünkü taklidi imandan tahkike geçmek için taklit kısmı bir anlam ifade
olması
ediyor.
Olması gereken de
çünkü
bir yer tabii.
Yapıyorsunuz bir şeyleri ve diyorsunuz ki o aşamaya geldiğinizde, yani bilinç düzeyi, biz bunu Kur'an-ı Kerim'de rüşt ifadesiyle karşılıyoruz.
Oo, çok güzel. Yani insanın rüştü aslında imanla ilgili sorgulamaların olduğu bir evreye mi denk geliyor?
Evet.
Anladım.
Çünkü iman, yani metafizik bir alandan
bahsediyorsunuz. Rüştünü ispatlamak aslında bu sorgulamaları yapmakla alakalı bir şey.
Yani,
anladım,
ergin zihni ifade eder ve dolayısıyla ergin zihnin işidir, tahkik işi. Dolayısıyla taklit, erginliğe ulaşmamış zihnin taklidi olarak var ettiği ve yaptığı şeyler. Ama ergin zihne ulaşmış, yani rüşt aşamasına gelmiş kişi zorunlu olarak diyecek ki ya ben bunları yapıyorum, tamam, ama niye yapıyorum? Neden öyle değil de şöyle yapıyorum? Bakıyor çünkü etrafına baktığında başkaları başka şeyler yapıyor. Ya da başka şeylere inanıyor. Başka şeylerin varlığını kabul ediyor. Beni onlardan ayıran şey nedir? Ya da ben onlardan ayrı bir şeyi mi kabul ediyorum? İşte bu sorular çerçevesinde kişi sorduğu sorular ve yaptığı sorgulamalar sonucunda tahkike ulaşıyor. Onun için tahkik ki iman bilinç düzeyinin zirvede olduğu bir aşamayı ifade eder.
Bilinçli bir şekilde imanı ortaya çıkarmak
ortaya
anlamına mı geliyor bu?
Bilinçli bir şekilde imanı hem ortaya çıkarmayı hem de sizin imanla aslında hem bilişsel hem de varoluşsal bir tavır takınmanızı ortaya koyuyor.
Şimdi önceki biraz daha varoluşsal oluyor. Yani,
evet,
çünkü sizin varlığınız daha çok da çevrenizin varlığıyla eğer belirlenen bir varlık oluyorsa, hı-hı, dünyada, çünkü, hı-hı, öyle yaşıyoruz,
evet,
aileler, toplumlar vesaire. Ama bir taraftan da içinizden gelen bir şey, inanma,
evet,
ihtiyacınız da var.
Fıtri bir şey,
fıtri
çünkü
bir şey. O da var ama yetmiyor. Bunun üzerine siz bir de bilişsel, yani zihinsel bir şey ekliyorsunuz ve bilgiye dayalı olarak imandan söz ediyorsunuz.
Evet.
Yani imanın bir bilgi işi olduğunu mu söylüyorsunuz bu durumda?
Bilgi imanın temeli. Bilgisiz imandan bahsedemezsiniz.
Anladım.
Tahkiki imandan bahsedemezsiniz. Taklididen bahsedersiniz.
Anladım.
Ama tahkiki imandan, bilgiden bağımsız olarak bahsetmeniz mümkün değil. Çünkü delilden bahsediyorsunuz, temellendirmeden bahsediyorsunuz ve kalbinizin ve zihninizin, ikisini aynı anlamda kullanıyorum kasıtlı, kalbin ve zihnin o konuda hiçbir şüphenin bulunmayacağı şekilde kesinliği ifade etmesi gerekiyor imanda. Hmm. Tahkik de bu. sizin bu kesinliğe ulaşabilmeniz ortaya koyabildiğiniz deliller çerçevesinde gerçekleşebilir.
Güzel, ben de tam oraya gelecektim. Yani tamam, bu sorgulamalara başlayacağız da bu deliller Kur'an-ı Kerim'de birebir insana sunuluyor mu? Yoksa insan kendi araştırarak mı bulacak bunu? Yani diyelim ki Allah'ın varlığıyla ilgili bir noktaya gelebilir, değil mi? Müslüman bir zihin. Ben inanıyorum, evet, bugüne kadar da inandım ama mesela Allah'ın varlığıyla ilgili öyle bir noktadayım ki görmüyorum, evet, hani duymuyorum, hissetmiyorum. Belki hissetmek demeyelim ona ama en azından duyusal,
evet,
bir
beş
malzeme yok.
Beş duyumuzun konusu değil.
Konusu değil. O zaman şimdi buradan devam ettiği zaman oluşan içindeki bir takım sorulara cevaplar var mı Kur'an-ı Kerim'de?
Evet. Şöyle ki şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah, baktığımız zaman Allah kendine ilişkin tasavvuru oluştururken birçok örnek üzerinden kendini anlatıyor. Ve bu örnekler içerisinden bazıları peygamberlerin tecrübeleri üzerinden gidiyor. Bazıları yanlış iman türleri üzerinden eleştirel bir zihniyetle ortaya koyuluyor. Mesela buna örnek olarak putperestlerin ya da müşriklerin ortaya koyduğu inanç tarzını eleştiriyor ve diyor ki mesela onlara sorsanız yeri göğü kim yarattı? Allah derler. Allah'ı kabul ediyorlar. Ancak onların imanlarındaki sıkıntı şu: araya Tanrı niteliğine sahip olmayan varlık, başka varlıkları Tanrı olarak kabul etmelerinden kaynaklanıyor. Hı hı. Ve bu bağlamda da Allah kendini Tanrı niteliği atfedilen varlıklarla kıyaslayarak bir çıkarsamada bulunmamıza yardım ediyor. Diyor ki bunlar...
Burayı tekrar eder misiniz?
Tabii ki.
Ben bunu hiç böyle duymamıştım.
Şöyle, şimdi putlarla kendini kıyaslıyor. Aslında Tanrı olmayan, Tanrı olma niteliğine haiz olması mümkün olmayan, ancak insanların yanılsaması sonucu olarak onları Tanrı kabul ettiği varlıklarla kendini kıyaslıyor ve bu çıkarsamanın, yani onların Tanrı olmayışını bir çıkarsama olarak insanların önüne koyuyor.
İspatlıyor. Şimdi buradaki, evet, bu kıyaslama ve kendini bu şekilde görme durumunun da aslında, hı hı, insanın varlık koşullarına uygun bir durum olduğunu da söylemesi anlamına gelmez mi?
Aynen öyle.
Şuradan hareket edeceğim. Sizin de kızınız küçük ve zaman, evet, zaman Allah ile ilgili konuştuğunuzu biliyorum. Antropomorfik yaklaşım diyoruz biz buna,
evet,
ve yani muhakkak surette bir şeye benzetme, bildiği bir şeyden hareket etme. Çünkü bu bir ihtiyaç.
Evet.
Yani somut evrede, somut, hı hı, düşünme evresinde İnsanların bu soyutlamaları yapamadığı, hani metafizik dediniz ya, rüşt dediniz ya, az önceki kavramlarını söylüyorum. Oralara varmak bir erginlik meselesi.
Evet.
Hem yaşça,
evet,
erginlik, hem zihince erginlik meselesi, olgunlaşma meselesi. Ama daha öncesindeki bu antropomorfik yaklaşım, varlığı kabul etmeye, Allah'ın yarattığı varlık bu.
Evet.
Ama mesela burada da bizim takındığımız tavır açısından ne kadar yanlışlara düştüğümüzü görebiliyorum. Siz diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği var. Yani Allah kendisini bu tarz kıyaslamalar yaparak,
evet,
insanların,
evet,
zihinlerinde bir sıçrama yaşamalarına, evet,
vesile
oluyor.
Ve diyor ki mesela onlar sizin dualarınıza icabet edebilir mi? Onlar mesela doğa olayları üzerinden götürüyor. Onlar yağmur yağdırabilir mi? Yani bitkileri topraktan çıkarabilir mi? Çok aslında birebir hayatın içinden ve çok basit örnekler üzerinden bir kıyaslama yapıyor. Gökyüzünden yağmurları indirebilirler mi? Yerden bitkileri çıkarabilirler mi? Dua ettiğinizde duanıza icabet edebilirler mi? Bir kıyaslayın bakalım. Bu mümkün mü?
Ve Hazreti İbrahim'in örneğinde
onu,
de değil mi? Bu,
evet,
buraya mesela büyük bir gönderme,
o çok
var.
Çok önemli bir örnek.
Orayı anlatalım mı hocam?
Enbiya suresinde geçiyor bu örnek. 58 ile 67. ayetler arasında. Biliyoruz ki Hazreti İbrahim rüştün en önemli sembolü olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Özel olarak ismi rüşt kavramıyla geçen peygamberlerden birisi Hazreti İbrahim. Ve onun tevhid mücadelesini ortaya koyarken verdiği argümanlar çok önemli. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in babası Azer putlara tapıyor. O dönemdeki algı bu. Ancak bunun için o ortamda büyümesine rağmen Hazreti İbrahim putlara tapmayan bir varlık ve Tanrı'yı sorguluyor. İlk aşamada sorgulaması şu: önce bakıyor, güneş acaba bu benim Tanrım olabilir mi diye düşünüyor. Sonra güneşin battığını gördüğü zaman hayır diyor. Yani batan bir varlık Tanrı olamaz. Mükemmel bir varlık
ben
olması gerekiyor. Ben
batanları sevmem diyor. Ben batanları bir de sevmem. Ayrıca, değil
evet
mi?
Yani bu Tanrı olamaz.
Hitap etmedi ona Tanrı
evet,
olarak.
Evet. Bu olmamalı diye düşündü. Sonra baktı ayı gördü. Bu olabilir diye düşündü. Baktı o da battı. Hayır dedi. Yani bu da olamaz. Yine batanları sevmem ifadesini kullanıyor. Yıldızlar için aynı şeyi düşünüyor. Bakıyor diyor ki hayır bunların hiçbirisi değil. Bunların ötesinde bunların hepsini var eden daha mükemmel yani mükemmel varlık.
İşte burası bu nokta rüşt noktası. Ama
i̇şte,
bu siz buradan evet buradan
aşaması.
Geçmeden ben hemen gene kendi konuma bu antropomorfik yaklaşıma döneceğim. Çünkü bir yere bağlamamız gerekecek hocam. Burası çok önemli. Şimdi bizim de çocuklarla bu din konuşmaları yaparken aldığımız örnekler var. Bu somut öğrenme evresindeki çocuklardan bir tanesi aralarında konuşuyorlardı. Diyor ki ben diyor kedilerin diyor nereden geldiğini merak ediyorum diyor. Diğeri de diyor ki bizim diyor kedinin karnı şişti diyor. Sonra doğurdu. Ben anladım diyor kedilerin nereden geldiğini diyor. Öbürü diyor ki soruyu soran merak eden. Hayır diyor. Ben diyor ilk kedinin nereden geldiğini merak ediyorum. Şimdi bu bir sıçramadır.
Evet.
Yani insanların iman konusunu düşünürken işte kendi içlerinde değil mi bu sıçramayı gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine dair en önemli örnek Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim örneği. Ama bunun ne kadar doğal bir şey olduğunu ve bir süreç olduğunu görüp bu sürecin ne kadar sağlıklı bir şekilde atlatılırsa insanın Allah'la ilişkisinin, Allah tasavvurunun, Allah algısının da o kadar sağlıklı gelişeceğine dair de örnek bu.
Evet.
Yani çocuklara zulmetmeyelim. Çünkü çocuklar her zaman aynı yaşlarda aynı gelişim özelliklerini göstermeyebilir ve bu sıçramayı belki daha sonraki zamanlarda çevre koşulları, kendi kişisel yapıları, bireysel farklılıklarına dayalı olarak gerçekleştirebilirler. Hiç kolay değil.
Hiç
yani
değil.
Bu sıçramayı gerçekleştirmek hiç kolay
değil.
Hele
de
değil.
O yaşta hiç değil.
O yaşta hiç değil. Demek ki insanlar için bile belli bir zihinsel
tabii,
olgunluğu gerektiren
olgunluk.
Bir şey. Yani çocuk olmayan
evet.
insanlar için demek
evet.
istiyorum.
Onu yine Hazreti İbrahim'le ilgili başka bir örnekte görüyoruz. Az önce verdiğim örnek Enam suresindeydi. Aslında Enbiya suresiyle ilgili örneği verecektim ama önce onu söyleme ihtiyacı hissettim. Enbiya suresinin 58. ve 76. ayetleri arasındaki pasajda putların neden Tanrı olmadığına ilişkin bir ifade var. Ve orada Hazreti İbrahim o dönemdeki kişilerin tapınaklarına gidiyor ve oradaki putları kırıyor. Putları kırdıktan sonra da bir tanesini bırakıyor, en büyük olanı bırakıyor ve kırdığı baltayı da o putun boynuna asıyor. Sonra bu durumu duyan herkes koşarak tapınağa geliyor. Bakıyorlar ki bütün putlar kırılmış. Sadece bir tanesi duruyor. Balta da boynunda asılı. Hemen Hazreti İbrahim'i suçluyorlar. Sen kırmışsındır bunları diye. O da diyor ki hayır ben kırmadım. Bakın diyor balta onun boynunda. Aslında Hazreti İbrahim burada bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyorlar ki hayır mümkün değil yani o hiçbir şey yapamayan, cansız nasıl kalkıp da bu putları kırsın?
İşte Allah'ın Araplara gelen değil mi o
evet.
dönemde onların da putlara tapma
putları
adetinin
var.
Olduğu dönem böyle bir örneği vermesi insanlar için bir rahmet aslında.
Evet.
Yani bunun hiçbir şeye yaramayan, hiçbir kendine bile
yok.
Faydası olmayan Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi bu.
Böyle kendine bir varlıktan, bile faydası olmayan bir varlıktan nasıl medet tanrılık umarsınız, nasıl tanrılık beklersiniz? Çünkü tanrılık aşkın olmayı gerektiren bir şeydir. Böyle bu düşünce, dolayısıyla bu sorular üzerinden insanları düşündürtüp kendilerini tanrı olmayan varlıklara kul köle etmenin ne kadar insan onurunu zedelediğini ortaya koyuyor aslında bu düşünce.
Şimdi yeni bir kavrama geçtiniz.
Dolayısıyla
iman,
delil,
bilgi dediniz, bir de onur dediniz. Yani aslında imanın, tahkiki imanın aynı zamanda insanın onuruyla da alakalı
evet.
bir şey olduğunu da söylüyorsunuz.
Evet, çünkü sizi özgürleştiren bir şey iman. Yani sizin gibi olan, sizden hiçbir farkı bulunmayan varlıklara karşı kul köle olmaktan, onları mutlak anlamda dikkate almaktan özgürleştiren ve bir anlamda bilinç kırılması yaratan bir kavram bence iman.
Bu biraz ağır bir ifade hocam. Yani sizin gibi olan insanlara.
Ya şunu kastediyorum.
Kul köle olmak derken tabii ben sizin ne dediğinizi anlıyorum da dinleyicilerimiz acaba ne düşündüler diye şimdi bir sorgulama yaşadım. Biz toplumda böyle şeyler de yaşıyoruz değil mi aslında? Yani
tabii.
Kul köle olmaktan kastınızın ne olduğunu biraz açarsanız
tabii.
Yani insanların söylediği her şeyin sorgulamaksızın
kabul edilmesi.
Hangi konuda olursa, olursa olsun. Sadece dini konularda da değil.
Hiç fark etmez. Yani insan olarak biz birçok konunun muhatabıyız. Birçok şeyi duyuyoruz, görüyoruz ya da hiç farkında olmadan öğreniyoruz başkalarından. Dolayısıyla bu çerçevede birilerinin bize söylediği her şeyi olduğu gibi kabul etmek. Bu kim olursa olsun, annemiz olabilir, babamız olabilir, yakın arkadaşımız olabilir, herhangi hocamız olabilir, herhangi birisi. Dolayısıyla bu tahkiki iman düşüncesi insanı kim olursa olsun söyleyenden bağımsız söylenilen sözün tutarlılığı ve doğruluğu üzerinden delillendirmeyi ortaya koyar. Ve söylenilen söz doğruysa amenna ve saddakna, hiç sorun yok. Biz onu kabul ederiz. Ancak o söyledi, bu söyledi, annem söyledi, babam söyledi, dolayısıyla bunu yapmalıyım ya da yapmazsam ne der? Korkusundan bizi uzaklaştırıp özgürleştirir.
Evet, imanın özgürleştiren de insan onuruna uygun bir boyut, evet, olduğunu da söylediniz bu şekilde hocam. Peki bir başka peygamber daha var mı acaba örnek olarak? Mesela Hazreti Musa ile ilgili bir örneğimiz olabilir mi? Ben de hep onu düşünürüm. Biraz görmek istediği, evet, Allah'ı.
Evet.
Bu beni çok etkiliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu her okuduğumda istiyorum ki dinleyicilerimizle bunu çokça paylaşalım. Eminim programımızı takip eden sadık dinleyicilerimiz var. Onlar hatırlayacaklar ama bu o kadar hoş bir şey ki, yani peygamber olarak görevlendirilen bir insan,
evet,
insanın varlık yapısına uygun bir şekilde yaşayan bir insan Hazreti Musa ve nerelerden geçti, tabii, ne badireler atlattı Firavun'la, değil mi, hı hı, karşılaşmaları, bunlar hep anlatılır kültürde, çok eziyetler yaşadı vesaire. Ama aynı zamanda yani sarayda yetişti Allah'ın bir koruması altında,
evet,
o düşmanlığın içerisinde büyük bir sevgiyle, çünkü onu söyledi Allah, dedi ki ben onların kalbine kendimden bir sevgi koyacağım dedi. Yani,
evet,
bu nasıl bir şey? Bunlar insanın içini titretiyor ve bu şekilde büyüdü, yetişti ve bir gün Allah'ın bu şekilde peygamberlik göreviyle şereflendiğinde çok şaşırdı. Kulağına sesler geldi.
Evet.
Değil mi? Bir şeyler oldu ama o bir seferinde kendini açık etti. Dedi ki istiyorum seni görmek.
Haklı. Ben olsam ben de isterdim.
İstiyorum
ve eminim
seni
ki,
görmek.
Ve eminim ki bütün inanırlar, bütün müminler Allah'ı görmek ister. Bu bir taleptir. Ve Hazreti Musa da aslında insan olmanın bir gereği olarak böyle bir talepte bulundu. Ve Allah da bu talebin ontolojik olarak mümkün olmayacağını söyledi. Yani
Onun yaratılışı bunu görmeye,
evet,
uygun,
bunu
değil
görmeye
çünkü.
Uygun değil. Çünkü biri mutlak bir varlık, biri sınırlı bir varlık. Ontolojik olarak farklı düzlemlere ait iki varlık. O mutlak, gayb ve sınırsız bir varlıkken, sınırlı olan, belirli şartlarda algılayabilen bir varlığın onu görmesi mümkün değil.
Ama yine
bu,
de onu teselli etti.
Evet, bu
değil
insani
mi?
Bir talep ve buna hayır demedi.
Demedi.
O çok önemli.
O işte.
Hayır demedi. Çünkü iman mutmain olmayı gerektirir. Ve Kur'an her zaman bunu vurgular. Bak dedi, yani daha tecelli edeceğim. Eğer dayanabilirse sen de görürsün. Hayır, sen beni göremezsin demedi. Niye bunu soruyorsun? Bu çok saçma bir soru da demedi. Böyle bir talepte nasıl bulunursun da demedi. Bilakis bunu makul ve tutarlı bulup bunun mümkün olup olmayacağını açıkladı ve gösterdi.
Delillerden biri de bu.
Aynen
işte.
Aynen öyle.
Yani insanlar her şeyi talep edebilirler.
Evet.
Ama sınırlı bir varlık olduklarını her zaman
bilmek koşuluyla.
Evet.
Hazreti İbrahim örneği de böyledir. Mesela ölüden diriyi nasıl çıkardığını merak ediyorum Allah'ım diyor. Ve Allah diyor ki inanmıyor musun? İbrahim inanmıyor musun? Hayır inanıyorum ama kalbim mutmain olsun istiyorum.
Bunlar ayet.
Ayet. Hı-hı. Hazreti İbrahim'le ilgili ayet.
Yani Hazreti İbrahim bu rüştünü ispat eden peygamber.
Rüştünü sorgulayarak ispat eden.
İspat eden peygamber ve diyor ki ben daha da inanayım. Daha da kalbim
şüphem kalmasın
diyerek ölüleri.
Ve diyor. Allah da diyor ki işte bir kuşu al, parçaları ayır ve farklı bölgelere koy. O da seslendiğimizde bize nasıl geldiğini göreceksin. Sen bunu nasıl sorarsın demiyor mesela. Bu çok önemli. Yani biz genelde kültürel olarak soru sorduğumuzda imandan çıkabileceğimizi ya da soru sormaktan çekiniyoruz. Diyoruz ki yani sorarsam ne olur? Acaba imandan çıkar mıyım? Yanlış bir şey yapar mıyım? Lütfen bu korkulardan kendimizi kurtaralım.
Ya bu imanda böyle girilip çıkılan bir şey değil hocam. Bunu
değil.
Da bir söyleyelim.
Evet,
ne
onun
olur.
için ısrarla vurguladığım şey bu. İman bilinç halidir.
Evet.
Bilinç halidir ve bir varoluş tarzıdır.
Bunun için de daha çok gençlerimizin o sorgulamalarına dayalı sorular geliştirdikleri dönemde onlara bu anlamda destek olmamız, yardımcı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Bu bir sorumluluk.
Çok teşekkür ediyorum. Bugün iman konusunu sizinle bu şekilde konuşmuş olduk.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.